Ayrım 21, Gemide İsyan, Jack London, sayfa 255. Gemicilerin arasında bir dalgalanma oldu o an. Buckwheat utangaç bir tavırla öne doğru bir adım attıktan sonra kuşkulu kuşkulu durdu öyle. Onu gören Herman Lunkeheimer öne ilerleyip kıçüstü güvertesine doğru yürüdü. Kararlı bir hali vardı. Kit Twist bir sıçrayışta yetişti ona. Alman'ı arkadan yakalayıp dizini sırtına dayadı, ters yatırarak öyle tuttu. Tüfeğimi omzuma dayamış, nişan almıştım ben. Ama o an İtalyan Guido Bambini bıçağı şöyle bir sallayarak Alman'ın boynunu kesmişti bile. ''Bay Pike, ateş!'' diye bağırdı bana. Tetiği çektim ya, vuramadım ne yazık ki. Kurşun oradakilerden birine gelmişti. Herifçioğlu acıdan ciyak ciyak bağırarak sallanıp duruyordu. Sonunda öksürerek kötü kötü bana bakarak güvertenin üstüne yığılıverdi. Gemiciler öylece duruyor, kılı kıpırdamıyordu hiçbirinin. Kit Twist'in bıraktığı Herman Lunkeheimer de uzanmıştı olduğu yere. Bu ara Bert Ryan alaylı alaylı gülümseyerek kadife gibi bir sesle ''Başka heveslisi var mı bu işin?'' diyordu. ''Varsa eğer, Bay Pike 2 dakika oldu.'' dedi. ''Bert Ryan, ne yapmak niyetindesin sen, koca baba?'' diye dalga geçti. Bay Pike kaçta göz arasında otomatik tabancasını cebinden çıkarırken gemiciler sağa sola kaçışıp saklandılar. Güverte ikinci kez şaşılacak biçimde boşalıvermişti. Nalları dikip upuzun yatan sığır çobanından başka kimsecikler yoktu ortalıkta. Ateş edip vurduğum herif düştüğü yerde oturmuş kan kusuyordu. Birkaç dakika sonra kıç üstüne doğru seyirten bir topluluk daha göründü. ''Margaret, ateş edin!'' dedi bana. ''Bay Pike, hayretmeyin!'' diye gürledi. En başta aşçı Louis, onun ardından iki Japon yelkenci ile deniz okulu öğrencisi Henry. Henry'nin arkadaşı Buckwheat geliyordu. Tom Spink en gerideydi. Gelenlere önden ateş edildiyse de vurulan falan olmadı. Boşa gitti kurşun. Tom Spink yolunun üstünde pusu kurmuş isyancılardan birini bir yumrukta yıktı yere. Altı gemici az sonra kıçüstü güvertesinin merdivenlerini canlı canlı çıkıp yanımıza geldiler. Bay Pike başkamarotun içerideki görevine dönmesi için yelkencilerden birini onun yerine dümene koydu. Bu sırada ikinci kaptan Margaret ve ben geminin arkasında dalgalar üstünde çığlık çığlığa uçuşan Albatros sürüsüne doğru baktık. Bir de ne görelim? Mike Cipriani ile Bill Quigley ölmemiş, insanüstü bir güçle Elsinore'un arkasındaki hız ölçerin ipine yapışmışlardı. Dilimizi yutacaktık şaşkınlıktan. Gemi sürükledikçe suyun üstünde durabiliyorlardı öyle. Aç albatroslar o 10 ayak genişliğindeki kanatları, o koca koca gagalarıyla dört dönüyorlardı onların çevrelerinde. Korkusuz bir albatros birden İtalya'nın başına çöktüyse de gemici bıçağını sallayıverdi kuşa. Havaya bir yığın tüy uçuştuktan sonra pat diye düştü suyun yüzüne albatros. Başkamarot Margaret'in verdiği uzun bıçakla hız ölçerin ipini kesiverdi bu sıra. Son tutunacak dallarını da yitiren iki adam yüzmeye çabaladılar bir süre daha. Ama onlar böyle suyun içinde çırpınıp dururken albatroslar bu canlı avlarının üstüne çullanmışlar, boğuk boğuk çığlıklarını daha da arttırarak zavallıların kafalarına, omuzlarına, kollarına basmışlardı gagayı. Dayanılmaz, korkunç bir manzaraydı bu. Ama ne yalan söyleyeyim, umurumda bile değildi benim, vız gelip tırıs gidiyordu. Ben bu heriflerin köpek balığına yaptıklarını görmüş, onu nasıl parça parça edip işkenceden geçirdiklerini, sonra da denize başka köpek balıklarına yem olarak attıklarını görmüştüm gözlerimle. Aynı barbarca oyun onlara karşı oynanıyordu artık. Kılıçla kelle kesenin kellesi kesilecekti şimdi. Etme bulma dünyasıydı bu. İki iğrenç yaratık daha önce nasıl iğrenç bir ömür sürmüşlerse öyle can veriyorlardı. Belirli iki kampa bölünmüştü gemi artık. Bir yanda efendiler, yani bizler vardık. Margaret, Bay Pike ve ben yönetici durumundaydık. Bizim yanımızda sadık uşaklarımız vardı. Kafaca geriydiler falan ama güvenebilirdik onlara. Deniz okulu öğrencisi Henry kafaca en iyi olanıydı içlerinde. Bizim soylu ailenin en küçüğüydü adeta o. Gün gelecek bize ayak uyduracaktı elbet ama gençti şimdi daha. hayatın ıcığını cıcığını öğrenmesi için fırınla ekmek yemesi gerekti. Buckwheat çok gerisindeydi onun. Tom Spink iyi bir denizciydi. İşini esaslı yapıyor ama kişisel girişimlerde zayıf kalıyordu. Wada başkamarot Louis iki yelkenci Asyalıydılar. Irk yönünden taban tabana zıttık ama yürekten bağlıydılar bize. Sözlerinin eriydiler. Şunu anlamışlardı ki bizim yararımıza olan her şey onların da yararınaydı. Biz topu topu 11 kişi, onlarsa 26 kişiydi. En azılı düşmanlarımız, kendi ırkımızdan olan enerjik ama bizlere hainlik eden Bay Mellier ile Bert Ryan, Nosey Murphy, Kid Twist adındaki o üç çakaldı. Sonra pis, tehlikeli zevkleri olan Arthur Beacon, İtalyan haydutu Guido Bambini, Melez Shorty, daha sonra da yaralı haydut Isaac Shantz gibi dipten duruğa kin, nefret kesilmiş Andy Fay ile Mulligan Jacobs geliyordu. Attığım kurşunlardan biri ciğerini delip geçen gemici, o üç yakut gözlü yabancı herif gibi saf dışı bırakılmıştı. Sundry Byers ile Nancy adındaki gemici başları iki Allah'lık andavallıydılar. Bir ağırlıkları yoktu hiç. İskandinavyalı Sorenson ile Lars Jakobsen de öyleydi. Sırılsıklam aptal derler ya, tıpkısıydılar. Bob da bir başka hüdüktü. Yontulmamışlığından gurur duyuyor gibiydi. İntihar meraklısı Yunanlı Tommy Kaçık'ın tekiydi. Charles Davis başka çeşidiydi onun. Dilini şaklatıyordu habire. Eşkıya John Hackey, Maltalı Bado, Mucho bozuntusu Frank Fitzgibbon ve Richard Giller. İnsanlara yan yan bakan Dietmann Olensen'le Allah'lıklar son buluyordu. Bizim durumumuz daha kötü olabilirdi ya, Elsinore'deki yiyeceğin hemen bütününü elimizde bulunduruyorduk. En büyük kozumuz buydu. Bay Pike dövüşmek, kavga etmek için can atan bir insan olmasına karşılık, isyancılara karşı savaşmak için yeterli sayıda olmadığımızı şıppadak anlamıştı. Bana sağımız solumuz çevrildi diye omurdandı, kuşatılmış durumdayız. Ama bizi kuşatanlardan bazıları açlıkla yola gelebilir bir süre sonra. Evet evet, öyle bir şey yapacağız ki bu herifler sürüne sürüne gelip ayaklarımızı yalayacaklar bizim. Belki de siz kumanya ambarının geminin kıçında bulunmasını bir rastlantı olarak düşünmüştünüz. Hiç de öyle değil işte. Bizden öncekilerin bu işi yaparken bir bildikleri varmış elbet. Louis de aynı düşüncedeydi. Geminin burnunda birkaç günlük tayım var topu topu dedi. Bundan başka bir fıçı kadar da deniz bisküvisi. Ama ne kadar idare eder bizim rezilleri bunlar? Geçen gece arakladıkları tavuklar 26 kişinin dişinin kobuğuna bile girmemiştir. Elsinore tembel bir denizin üstünde yavaş yavaş yol alıyordu. Bay Pike'la ikimiz paylaşıyorduk nöbetleri. İşimiz gücümüz kıç üstündeki merdiveni gözetlemek, gizli ya da açık bir saldırının olmasını önlemeye çalışmaktı. Bay Pike'ın cebinde Colt tabancası, benim omzumda mermi dolu tüfeğim vardı. Tom Spink, Buckwheat ve Louis benim emrimde, iki Japon yelkenciyle başkamarot ikinci kaptanın emrinde çalışıyordu. Parolamız hiç kimsenin güvertede görülmesine izin vermemekti. Sidney Waltham ortadaki gemici odasının hemen yanında şöyle bir görünmüştü de kurşunu yemişti benden. Başının az yukarısına kondurmuştum. Geriye sıçramış, yaptığımın ne demek olduğu kafasına dank etmişti. Görünmemişti bir daha da. Charles Davis de onun gibi ayağını atar atmaz aynı uyarıyla karşılaşmıştı. Bu akşam geç zamana doğru Bay Pike gemicileri halatlarla, çıkrıklarla falan çalıştırarak kaptan köşkünün kıç üstü güvertesine açılan bölümünü kaldırttı. Bu satırları dinlenme saatinde çiziktiriyorum. Kıç üstünden saat 8'de ayrıldım. Gece saat 12'de yeniden alacağım nöbeti. Wada limana varınca ödeyeceğimiz paranın hepsini vermemeye hakkımız olduğunu söyledi. Pek de haksız değildi hani. Ama yolculuğa çıkmadan hepsini ödemiştim ben. Margaret ilk kez tanık olduğu böyle bir baş kaldırmadan kaygı maygı duymuyordu hiç. Olanları büyük bir merakla inceliyordu. Babasının ölümünden sonra içine düştüğü üzüntüyü unutur gibi olmuştu böylece. Hepimiz eski kameralarımızdaydık yine. Bize katılan gemiciler Margaret'in çabasıyla arkadaki büyük odaya yerleştirilmişlerdi. Üstlerine örttükleri battaniyeler pılı pırtıların atıldığı sandıktan çıkarılmıştı. Geminin içinde her şey karman çorbandı. İstinga edilmemiş yelkenlerin durumu Allah'lıktı tam. Çoğu yürekler acısı biçimde direklerden sarkmış, hüzünlü hüzünlü sallanıp duruyordu boşlukta. Adam akıllı gerilmiş tek yelken büyük serendeki yelkendi. Yol aldığımızı onunla anlayabiliyorduk. Ama kaplumbağa gibi gidiyorduk doğrusu. Çok çok 7-8 mili geçemiyorduk günde. Elsinore arada bir topaç gibi şöyle bir dönüyor, rüzgar araya araya belli belirsiz çemberler çiziyordu. Şükür ki çarşaf gibiydi deniz, havaya diyecek yoktu. Korkunç, belalı fırtınalardan uzaktık. Günler geçip gidiyordu. Bir hafta olmuş isyancılar açlığa dayanıyor gibiydiler hala. Ama yiyecekleri pek bir şey kalmamıştı ki. Bertrand iki boy barış anlaşması yapmayı denedi. Gel gelelim beyaz bayrak ortadaki gemici odasının üstünde ne zaman dalgalansa Bay Pike bayrağı ateş etti. Karşısındakilerin kuzu kuzu ırın mırın etmeden baş eğmesini istiyordu. Hemen istiyordu bunu, o saat. Kafasında tek şey vardı, sevgili Kaptan Somers'in öcünü almak. Onu durmadan kıçüstü güvertesini arşınlarken görüyordum, suratı allak bullaktı. Dişlerini gıcırdatıyor, o koca yumruklarını bir sıkıyor bir açıyor, ağzına geleni söylüyordu. Sidney Walton'a. Sonunda hala bize kafa tutmakta direnen düşmana karşı bir gece saldırısı düzenlemeyi kararlaştırdı. Uzun uzun konuştu bunu benimle. Şuna yediğim ekmek gibi inanmıştım ki Sidney Walton'un nerede olduğunu kesinlikle bilmiş de olsa kendini ateşe atmak olurdu bu. Dün öğleden sonra saat 4 sularında 3. kaptan ön güverteye kabak gibi çıkmış denize bakıyordu. Bay Pike heyecanlı heyecanlı ateş edin dedi bana. Harita odasının arkasına gizlenip tüfeği omuzuma dayamış güzel güzel nişan alıyordum ki eliyle omuzuma dokunarak ''Hayır ateş etmeyin'' dedi. ''Uzakta da olsa vuracaksınız belli. Ben aklamak istiyorum onu oysa.'' Silahı indirdim. Son olarak şorti göründü geminin burnunda bir an. Palyaço gibi takla atıp dilini çıkardı bize. Akşama doğru Margaret'in isteği üzerine fonografını alıp kıçüstü güvertesinde bir yere yerleştirdi Bay Pike. Çalıştırdı sonra. İsyancıların bulunduğu yere doğru neşeli neşeli nameler yayılmaya başladı araçtan. Ama karşısı durur mu? Onlar da yaptılar aynı şeyi. Gece yarısına kadar müzik dinlettiler bizi. Biri akordeonla eşlik ediyordu bu pis müziğe. Tom Spink'in demesine göre Mike Cipriani'nindi akordeon. Ondan da Guido Bombini'ye miras kalmıştı. Bir şamatadır gidiyordu gemide. Ellerine geçeni davul dümbelek yapmışlar, söylenen şarkıya eşlik ediyorlardı onlarla. Ertesi gün yine başladı konser. Bu sefer gaz bidonlarını, ızgaraları, ne kadar demir araç varsa hepsini almışlar, orkestra kurmuşlardı. Demirlerle, maşalarla pat küt oraya buraya vuruyorlar, sözüm ona zenci şarkıları öykünüyorlardı. Bas ya da kontrbas yerine geminin burnuna yerleştirilmiş koca çanı kullanıyorlar, arada bir sis düdüğünü çalıyorlardı. Öylesine berbat bir şamataydı ki bu, kulaklarımızı tıkıyorduk. Bütün gün dinlemekten bıkmıştık artık. Çalgıcılar nöbette de çalıyorlar, o Allah'ın belası korkunç melodileriyle dolduruyorlardı kulaklarımızı habire. O akşam o kadar öfkelenmiştim ki bu pis gürültüye bir son vermek için Bay Pike'ın düşündüğü o gece baskınına ben de katılmaya karar verdim hemen. Ama ikinci kaptan küçümseyen gözlerle bakıp omuz silkti şöyle bir. Ertesi gün değişik bir karşılık verdik isyancılara. Bay Pike fonografına opera plakları koyup çalmaya başladıktan sonra Tanrı vergisi esaslı bir tenor sese sahip olan Guido Bombini de başladı Arya Maria okumaya. Hem akordeonu cızırdatıyor hem de Verdi'den, Massene'den, Wagner'den parçalar döktürüyordu. Bert Ryan'la yandaşları karşılık verdiler hemen tabii. Halk türküleri söylüyorlardı. Bu türkülerden birinin bir ara namesi vardı ki Bay Pike içindi besbelli. Bin kez söylediler bunu belki. Ayının tekidir o, ayının tekidir o, ayı oğlu ayıdır o. Nancy kendine göre bir hava tutturmuş, sesini keçi gibi titrete titrete Flying Cloud'u söylüyordu. Türkü çağırmayan kalmamıştı hiç. Yakut gözlü üç yabancı bile hangi dil olduğu belirsiz dilleriyle hüzünlü, tatlı, garip bir türkü çağırıyorlardı öyle. Bay Pike öfkesinden küplere biniyordu artık. Ortalık iyice kararınca omzumdan itip bu çalgıcı türkücü takımını adam akıllı susturmayı önerdi bana. Eğer istersek Bay Parthurst bu haşeratı temizleyebiliriz biz dedi. Siz Kaptan West'in tabancasını alacaksınız. Sonra da geminin burnuna doğru sessiz sedasız kayacağız ikimiz. Gemicilerin bulunduğu yere ansızın baskın yapıp verdireceğiz kurşunu. Daha biz ateş etmeye başlar başlamaz eşkıya sürüsünün çıyanları olan Nancy, Sandry Byers, Jacobsen, Boop ve Shorty Kaş'la göz arasında tüyüp arkaya atacaklar kapağı. Tabii orada bizimkiler keklik gibi bir bir haklayacaklar bu insan posalarını. İşin gerisi bize kalacak ondan sonra. Grav, grav, grav. Elebaşıları tek tek temizleyeceğim kendi elimle. Bert Ryan'ı, Nosey Murphy'yi, Kit Twist'i, Bombini'yi, Dazen'ı, Mulligan Jacobs'ı, Isaac Shantz'ı, John Hackey'i. Sonra da Sidney Walton'ı tabii. Nasıl olsa çıkacak girdiği fare deliğinden. Gülümseyerek kusura bakmayın ama biraz hızlı gidiyorsunuz gibime geliyor dedim. Tabancanız 8 mermi alıyor topu topu. Sidney Walton bana kalacak. Bay Pike biraz düşündükten sonra... Doğru dedi, haklısınız, bir kişi artıyor. Neyse, Mulligan Jacobs'ı size bırakıyorum, tamam mı? Margaret'i düşünerek duraksadım öyle ama Bay Pike'da bir takım sorumluluklarını düşünüp kararından cayıvermişti o an. Hayır Bay Parthurst, hayır dedi, alamayız böyle bir tehlikeyi göze. Sizin ya da benim, dahası ikimizin de öldürüldüğünü düşünelim. Gemi onların eline geçer. Bizim yapacağımız geminin kıçında uslu uslu beklemek. Açlık yola getirecek onları. Canlarına okuyacak. Bu sabah şakır şakır bir yağmur yağıyor. Buckwheat harita odasının oluklarından yağmur suyu topluyordu ki güm diye bir ses işittik. Geminin burnundan sıkılan bir el kurşun omuzuna saplanmıştı gemicinin. Bereket kurşun küçük bir şeymiş de zararı dokunmadı pek. Ama gel gör ki bizimki koy verdi yaygarayı. Ölecekmiş gibi bağırıyordu mübarek. Bay Pike sinir olmuştu herifin anırıp durmasına artık. Kulağının üstüne 2-3 tane güm güm indirince ses mes kalmadı. Sonra başladı doktorluğa. Doğrusu Bay Pike gibi bir cerrahın eline düşmeyi pek istemezdim ben. Böylesi bir ameliyat için çok kocamandı elleri bir kere. Kurşun deliğini hatırı sayılır biçimde büyütüyor, dipteki kurşunu öyle arıyordu. Öldürülüyorcasına bağırıyordu Buckwheat. Bay Pike sağ eliyle kurşunu ararken sol eliyle hastaya sus falan der gibi gözdağı veriyordu. Çıtı çıkmaz olmuştu gemicinin. Kurşun ince marangoz kalemiyle tereyağından kıl çekercesine alınır alınmaz Bay Pike Margaret'e gönderdi Buckwheat'i. Yaranın üstüne toz moz gidecek, sarıp sarmalanacaktı. Genç kız geminin kıçındaki büyük odada bulunan yeni konuklarla uğraşmaktaydı bu sıra. Onlara çorap, güzel güzel gömlekler, battaniye, şu bu dağıtıyordu. Gidin Buckwheat'in topladığı yağmur suyuyla gıcır gıcır yıkayın bunları dedi. Sonra atlatan falan olmasın diye Louis'le baş kamarota iyice göz kulak olmalarını emretti. Bu temizlik buyruğuna kesin kes uyacaktı herkes. Buckwheat bile yıkayacaktı çamaşırlarını. ''Ben bu kolla nasıl yaparım bunu?'' diye zırlayıp duruyordu öyle. Margaret'in dediği dedikti ama. Tom Spink aldı bu işi üstüne. Arkadaşının çamaşırlarını o yıkayıp kurutacaktı. Dahası kıç üstü güvertesinin dışında pipo içmeyi kesin olarak yasakladı Margaret. Eksiği kalmış gibi duvarları, yerleri, tavanları gıcır gıcır yıkayacaktı herkes. Bir gün sonra da boya vurulacaktı şöyle bir. İsyancılar oltayla albatros tutup öyle doyurdular karınlarını bugün. Bay Pike dürbünle izledi avı. Herifçi oğulları tüyleri soyulmuş kuşları mideye indirdikten sonra içi boş kanat kemiklerini pipo sapı yapmak için saklıyorlar, diğer kemikleri denize atıyorlardı. Nöbet üstüne nöbet tutmanın ne demek olduğunu anladım bugünlerde. 24 saatin 12 saatini nöbet tutarak geçirdim kıç üstünde. Öbür 12 saati de Bay Pike tuttu. Az çok güvenebileceğimiz nöbeti biraz da kendisine bırakabileceğimiz bir adamımız yoktu nedense. Bu nedenle daha kamerama girer girmez hemen yatağa giriyor, çocuklar gibi uyuyakalıyordum. Alışkanlıktan olacak bir kitap alıyordum elime önce, sözde okuyacaktım. Ama uyku öyle bir bastırıyordu ki başladığım sayfayı bitiremiyordum bile. Yorgunluktan pestilim çıktığı günler Margaret dolma kalemimi alıyor, benim günlüğü o tutuyordu. Hamallar gibi yemek yiyordum tıpkı. O zamana kadar bilmediğim, görülmemiş bir iştahtı bu. Ne olursa olsun bu aşırı zorlu çalışmadan, yorgunluktan inanılmaz bir mutluluk duyuyordum. Kaslarım şişmiş çelik gibi olmuştu. Ama şeytana uyup da Bay Pike'la bir dalaşsaydım şöyle, yaşlı maçlı da olsa tuz buz ederdi beni. Ne şaşılası ihtiyardı o öyle. Bir terslik sonucu vurduğumuz gemici ölmemişti. Henry dün onu güvertede gördüğünü söyledi bana. Bugün de ben gördüm. Ortadaki gemici odasına doğru öyle bir gelip kıç üstüne baktı oradan. Şu başımızdan geçen yığınla trajik olaydan daha acımasız, daha sert bir bakıştı bu. Dürbünle baktım ben de ona. Gözleri dayak yemiş köpeklerin gözleri gibi bakıyordu. Yüreğine dokunuyordu insanın. Allak bullak ediyordu içimi. Güzel havalar sürüp gidiyordu öyle. Hemen hemen 1000 milden daha az uzaktaydık karaya. Valparaiso'nun açıklarındaydık. Biraz daha yelken açsaydık, rüzgar da biraz öyle kuzey batıdan hafif hafif esiverseydi, hop diye varıverecektik oraya. Bay Pike havadan sudan konuşurken gemide çıkan isyana katıla katıla gülmeye başladı. Bugün yarın bu hergele sürüsü elimize düşecek dedi. Palavra sanmayın sakın, bugün yarın. Kuşkunuz olmasın bundan hiç Bay Parthurst. Ellerini ovuşturarak bu süre içinde isyancıların alacağı paraların habire azalmakta olduğunu ekledi sözlerine. Ama gel gelelim Sidney Walton'ı kah güvertede, kah civadıra direğine ata biner gibi oturmuş, denizi ya da göğü tatlı tatlı seyrederken ya da koca bir oltaya küçük küçük balıklar takıp avlanırken görmüyor muydu? Zıvanadan çıkıyordu. Daha sonra benden tüfeğimi alıp üçüncü kaptanı ateş etti patküt. Ama gün gibi ortadaydı ki Sidney Walton'ı vurma şansı 1/1'di ancak. Ne ki üçüncü kaptan bu 1/1'lik şansa da bırakmadı kendini. Oltasını çekip öndeki gemici odasına geçti.
21. ayrımın sonu. Sayfa 267.